Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 45. Ayrım. Silahlarını çıkarıp kapıya yaklaştılar. Chapman ve Knox Finn'i korurken Finn kapıyı sonuna kadar açtı. Silahını karanlığa doğrulttu ve diğerlerine işaret verdi. Onlar da Finn gibi koruyucu gözlüklerini taktılar. Hemen sonra Finn kör edici beyaz bir ışık gönderdi içeri. İçeriden bir acı çığlığı yükseldi ve ışık kayboldu. Adam harekete geçmeden önce Chapman kapıdan içeri girdi. Sonra hepsi birden içeri girdiler. Chapman içerideki adamın silahını aldı ve adamı duvara çarptı. Işık yüzünden yarı kör olmuştu adam. Duvara çarpıp sallanarak Chapman'a geri döndü. Finn saldırganla Chapman'ın arasına girmek için harekete geçti ama Chapman çoktan havaya zıplamış ve adamın sol bacağına vurarak dizlerinin üzerine düşmesini sağlamıştı. Çıkan sesten adamın kemiğinin kırıldığını hepsi duydular. Adam öne düşerken Chapman adamın çenesine de bir darbe indirdi ve adam kalçasının üzerine düştü. Ayağa kalkmaya çalışırken acı dolu nefeslerle inip kalkıyordu göğsü. Chapman adamın ense köküne bir dirsek darbesi vurarak yere serdi. Sonra ayağa kalktı ve silahını bilinçsiz yatan adamın şakağına dayadı. ''Dur bir dakika!'' diye bağırdı Knox. ''Ne?'' diye sordu Chapman. ''Adamı bu kadar soğukkanlı bir şekilde vuracak mısın?'' dedi Knox. ''Arkamızda şahit bırakmak istiyor muyuz?'' diye sakince sordu Chapman. ''Neyin şahidi?'' ''Bu gece burada olacakların. Bizimle oynadığı için Stone'u öldürmem gibi olayların şahidi.'' ''Bizi öldürmeye kalkmadıkları sürece kimseyi öldürmeyeceğiz.'' dedin Knox sert bir tonda. Chapman bilinçsiz adamı ustaca kelepçeledi. ''Nasıl istersen.'' ''Böyle hareket etmeyi nereden öğrendin?'' diye sordu Finn. ''Belki siz aksini düşünüyor olabilirsiniz ama M16 cici kız okulu değil. Şimdi gidelim.'' Bir el feneri açtı ve koridordan aşağı yürümeye başladı. Finn ve Knox birbirlerine baktılar ve sonra hızla kadının peşinden gittiler. Bölüm 97. Kışlalar, mutfaklar, revir, kütüphane, ofisler, sınıflar ve birçok boş alandan oluşan binanın kendisi çok büyüktü. Ama cinayet dağı eğitim alanlarının çoğu birbirine paralel olan ve bir ana salonla birleşen iki silindir şeklinde yapılmıştı. İlk bölüme girdiğin anda o silindirin sonuna kadar gitmen gerekiyordu. Giriş kapıları arkandan kilitlenirdi ve koridordan geri dönmene izin verilmezdi. Kapılardan birini açabilmek işe yaramazdı. Çünkü biri açılsa sonraki açılmazdı. İsteksiz erleri göreve odaklamak ve hep ileri gitmelerini sağlamak içindi bu. Stone'un planı basitti. Sağdaki bölüme girecek ve oradan geçecekti. Eğer avını bulamazsa o silindirden çıkıp ana salondan geri dönecek, diğer silindire girecekti. Stone ilk kapıya doğru yavaşça yürüdü. Bir adamı indirmişti ve geride daha 5 kişi vardı. Tabii bir de Friedman vardı. Ve Stone onun içlerindeki en yetenekli kişi olacağının farkındaydı. Arkadaşlarını oyuna getirdiği için suçluluk duymuyordu. Eğer Annabelle ve Caleb'ı kurtarmak için birisi ölecekse bu Stone olmalıydı. Bu tamamen onun kavgasıydı. Diğerlerinin değil. Yeterince dostunu kaybetmişti. Bu gece başkalarını da kaybetmemeye kararlıydı. Eğitim bölümlerinin sırasını düşünüyordu. İlk önce poligon vardı. Yüzlerce, hatta binlerce atış yapmıştı orada. Hedefe yöneldikleri anda dikkatini dağıtmak için akla gelebilecek her şeyi yaparlardı. İyi bir eğitim yöntemiydi bu. Çünkü gerçek dünyada her şeyin sakin ve yolunda olduğu bir atış yapmak çoğu zaman imkansızdı. Poligondan sonra FBI Akademisi'ndeki meşhur Hogan'ın geçidi gibi donatılmış olan oda vardı. Stone ve takım arkadaşları sınıflarda öğrendiklerini burada uyguluyorlardı. O odadan sonra laboratuvar vardı. Psikolojik testler orada yapılırdı. Kırılma noktasını anlamak için muazzam işkenceler uygulanırdı. Kaya gibi güçlü adamların o odada hüngür hüngür ağladığını çok görmüştü Stone. Teknisyenler onların zihinlerini de hissizleştirmek için oyunlar oynuyorlardı. Ne kadar denerlerse denesinler, hiçbirinin psikolojisi, fiziksel yetenekleri kadar güçlü değildi. Kaslarını genişletmek ve güçlendirmek için de egzersiz yapıyorlardı. Ama zihin bu kadar ölçülebilir bir şey değildi. Ve bütün adamlarda beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan ve onları durduran, başarısız yapan, öfkeyle bağırtan bir yanları vardı zihinlerinde. Bu dünyada cinayet dağındaki laboratuvar kadar hiçbir yerde bu kadar gururu kırılmamıştı Stone'un. Laboratuvardan sonra nezarethane olarak kullanılan odalar geliyordu. Nasıl insanların orada tutulduğunu bilmiyordu Stone, bilmek de istemiyordu. Eğer Caleb ve Annabelle bu kısımda değillerse ana salona geri dönecek ve sadece iki kısımdan oluşan diğer silindire bakacaktı. İlk bölümde bir depo dolusu iğrenç sıvı duruyordu. Eğer deponun üzerindeki köprüde adamını nereye atacağını bilmezsen bu sıvının içine düşebilirdin. Daha sonraları aradıklarından birinin bu depoda olduğunu öğrenince şaşıracaktı Stone. En azından şaşırdığını sanıyordu. Friedman'ın kendisi için bir sürpriz hazırlayıp hazırlamadığını merak ediyordu şimdi. Tabii ki hazırlamıştır. Bu işten zevk alıyor. Ben onun planını mahvettim. Harcayamadığı yarım milyar doları var. Hıncını benden çıkaracaktır. En azından deneyecektir. Ama zihninin derinliklerinde yine bir şey belirdi. Bundan daha fazlası olacağını söylüyordu ona. Kanat seslerini dinledi. İçeri kuşların girdiğinin kanıtıydı. Bu bina faaliyette olduğunda girerlerdi içeri. Stone bu kuşlardan birini evcilleştirmişti bile. Uyuduğu yere bir yuva yapmıştı. Bu kuş dış dünyayla tek bağlantısı olmuştu. Bina 1960'larda inşa edilmişti ve dizaynı o dönemi yansıtıyordu. Metal rafların üzerine yapılmış kül tabloları bile vardı. Baktığı her yerde modası geçmiş şeyler görüyordu. Ama yeni yapıldığında son model bir yerde cinayet dağı. İnşası için hükümet, domuz çiftçilerine ve tekstil sanayine yaptığı nakdi yardımları da kapsayan koca bir fon ayırmıştı. Domuz budu ve polyester ile yaptığın resmi suikast nasıl bir şeydi ki? Poligona dikkatle baktı. 30 yılda ilk kez burada ateş ettiği adamı öldürmüştü. Kendini ve Reuben Rhodes'u kurtarmak için yapmıştı bunu. Adamın yere düşüp öldüğü yere çevirdi bakışlarını. Zayıf floresan ışık yüzünden adamın kanı hala orada mı göremiyordu Stone. En azından cesedi orada değildi. Buraya son ziyaretinden sonra temizlenmişti ortalık. Bu binayı neden patlatmadıklarını, onlarca kayanın ve demirin altında bırakmadıklarını merak ediyordu Stone. Belki de yine kullanabilme ihtimalleri olduğu için tutuyorlardı bu binayı. Korkunç bir düşünceydi bu. Az da olsa ışıklar yanıyordu. Demek ki Friedman biraz enerji sağlamak için eski jeneratör sistemini nasıl kullanacağını biliyordu. İleri doğru yürüdü. Eski püskü hedefler tellerin ucunda sallanıyorlardı. Kağıttan yapılma hedefler öne arkaya gidip geliyordu. Kendisini bekleyen şeyin dışında her şeyi bir kenara bırakmaya karar verdi Stone. Tozlu zeminden bir ayak sesi geldi. Bir zamanlar her gün önünde durup kendi payına düşen kurşunları attığı tahta bölmenin arkasına geçti. Ses solundan gelmişti. En fazla 10 metre uzağındaydı. Hepsinde ok tabancası var mı diye merak etti. Aslında bir farkı yoktu. Kendinden geçerse ölmüş sayılırdı zaten. Dizlerinin üzerine çöküp geriye çekildi. Silahı hem ön hem de yan kısımları hedef alabiliyordu. Bu taktik karşısındaki kişiyi şaşırtmış olmalıydı. Her tahta sesinde Stone'un geriye değil öne hareket etmesini bekleyen adam hedefini ateş etmek için yerinden çıktı. Ama hedefi orada değildi. Stone adamın kolunu ateş edip etkisiz hale getirdi. Yaralı kolunu tutarak yere çöktü adam. Stone o anda öldürücü atışını yaptı. Adamın boynunu ateş etti. Olduğu yere düştü adam. Stone aklında bir soruyla gitti kapıya. Belki de adam onu kandırmak için kurulan bir tuzaktı. Görevi tamamlamak için birini kurban etmişlerdi. 1944'teki Normandiya çıkartmasında da aynı strateji izlenmişti. Ama orada kurban edilen binlerce kişi olmuştu. O yüzden biraz bekledi Stone. İçinden saniyeleri sayıyordu. Sabır. Bunu öğrenmek için senelerce uğraşmıştı. Dışarıda onu bekleyen birkaç adam olabilirdi. 10 dakika geçti. ve Stone'un sadece boynu hareket etmişti. O da aldığı her ufak nefeste kıpırdıyordu. Buradaki tek sorun Friedman'ın ve dolayısıyla adamlarının bu kısımlardan geri gidilmediğini biliyor olmalarıydı. Hep ileri gidilmesi gerekiyordu. Ne kadar zaman beklemeye devam edeceklerdi? Stone ne kadar bekleyebilecekti? Hepimiz göreceğiz. Bölüm 98. Karanlığın içinde ilerlerken Chapman'a "Dur bir dakika, bu lazer şeyini getirmen gerektiğini nereden biliyordun?" diye sordu Knox. "Bizim biriminde hep hazırlıklı olması kuraldır." "Yani Stone'a inanmadın mı?" "Anahtara mı?" diye alayla sordu Chapman. "Tabii ki inanmadım. Psikolojik durumunu okumak zor değildi. Bizim de tehlikeye girmemizi istemiyordu." "Bizi yanında New York'a götürdü," dedi Finn. "Sanırım Güney Bronx'un buradan daha güvenli olduğunu düşündü," dedi Knox. "Cinayet dağı," dedi Chapman. "İlginç bir hikayesi var." İki adam da ona baktılar. "Araştırdım tabii ki," dedi Chapman. "Siz araştırmadınız mı?" Knox boğazını temizledi. "Ne araştıracağını nereden biliyordun ki? Biz buraya gelmek için yola çıkana kadar Stone hiçbir şey söylemedi." "Her şeyin başladığı yer. Hatırladınız mı? New York'tayken Mink böyle söylemişti. O yüzden ben de biraz araştırma yaptım. İngiltere'deki arkadaşlarımın da yapmasını sağladım. Stone'un kariyerine Triple Six ile başladığını biliyordum ama burada bir yıl eğitim alarak başladığından haberim yoktu. Yola çıkmadan 2 saat önce bana bir dosya e-mail atıldı. Dediğim gibi, ilginç bir hikaye." Finn, Stone'un kendisine verdiği plana baktı. "Tuzağa düşebileceğimiz birçok yer var gibi." "Bu her iki yolu da kesiyor," dedi Knox. Chapman ve Finn başlarıyla onayladılar. Chapman planı gösterdi ve "İki seçeneğimiz var. Ya her iki tarafa da birlikte gideceğiz ya da ayrılacağız," dedi. "Açık kısımdan içeri girelim. Eğer bu bölmelere girmemiz gerekirse ayrılalım. Ben soldan giderim, siz ikiniz sağdan." Chapman başını iki yana salladı. "Hayır, siz ikiniz sağdan gidin, ben soldan giderim." Adamlar yine dönüp ona baktılar. "Ne oldu?" dedi Chapman. "Bir kadın tek başına gidemez mi? Zavallı ve narin elinden tutması için kıymetli bir adama mı ihtiyacı vardır?" "Öyle değil de," dedi Knox rahatsız bir şekilde. "İyi o zaman," dedi Chapman. "Ben soldan gidiyorum. Şimdi sağdaki bölümü güvenle geçebilmeniz için bilmeniz gereken şeyler var." Araştırmasından öğrendiği şeyleri anlattı. "Anladınız mı?" dedi Chapman adamlara bakarak. "Bu konuda çok düşünmüşsün," dedi Knox. "Niye düşünmeyeyim?" dedi Chapman. "Bu benim işim." "İyi şanslar," dedi Finn. "Eyvallah." İki adamı ardında bırakarak yürümeye başladı Chapman. Karanlıkta kaybolana kadar Finn ve Knox arkasından baktılar. Stone hala atış odasında bekliyordu. Seçeneklerini düşünüyordu ama çok fazla seçeneği olmadığı için düşünmesi uzun sürmedi. Açlıktan ölene kadar burada bekleyebilirdi. Kapıdan geçebilirdi. Ya da... Ayağa kalktı, ucunda hedeflerin sallandığı kabloyu alıp çıkardı. Bir ucunu kapının koluna ve geri kalan makaraların üzerine doladı. Diz çöktü. Geri kalan kabloyu eline sardı. 5'e kadar saydıktan sonra silahını kapının ağzına doğrulttu. Kabloyu yavaşça çekti. Kapının kolu kalktı. Daha sert çekti. Kapı açıldı. Kapı açılır açılmaz içeriye yağan kurşunlar odanın metal yüzeyine çarpıp duruyordu. Tamam, muhtemelen emirlere karşı bir şey. Ama Ruslar sersemletici oklarla oynamayı bırakmışlar. Stone biraz daha asıldı kabloya. Kapı sonuna kadar açıldı. Sonra kabloyu bir kancaya bağladı. Yana kaydı ve yanında getirdiği gece görüş gözlüklerini taktı. Eskiydiler ve eğer karşı tarafta da gece görüş malzemeleri varsa önemli bir dezavantajdı bu. Açık kalan kısmın kenarına geldi. Ama kapıyla kendi arasında sert bir şeyler olmasına dikkat ediyordu. Sonra sıra dışı bir şey yaptı. En azından eğitilmemiş gözler için öyle olan bir hareketti. Gözlükleri çıkardı ama kapatmadı. Kapıya bakacak şekilde tezgahın üzerine koydu. Sonra geri çekildi. Silahını doğrultup geleceğinden emin olduğu şeyi beklemeye başladı. Ateş edilmeye başlandı. 4 tanesini sayabildi. Stone kovanları göremiyordu ama gözlüklerin 1 santimetre yanına düştüklerinden emindi. Gece gözlüğü takan biri diğer gözlüklerden gelen kırmızı noktayı görebiliyordu. Eski gözlüklerin en büyük dezavantajı buydu işte. Kızın ötesi gücü alındıkları zaman tam alnında kırmızı bir ışık yanıyor, böylece keskin nişancıların kurşunları için mükemmel bir hedef oluşturuyordu. Ateş ederek yerlerini belli etmişti Ruslar. Namlularından çıkan ışık sayesinde pozisyonları görülebiliyordu. Bir kez, iki kez, sonra üçüncü ve dördüncü kez ateş etti. İnce ışıkların hemen üzerine hedef almıştı. Seslerinden tabanca kullandıklarını tahmin ediyordu Stone. Eğer klasik tabancayla ateş ediyorlarsa, Stone'un kurşunları tam kafalarına denk gelmiş olmalıydı. Çelik yeleklerine değil. Yere düşen adamların sesini duydu. Ayağa kalktı, gözlüklerini aldı ve ilerlemeye devam etti. 3 Rus'un işi tamamdı. Geriye 3 Rus kalmıştı. Bir de Friedman. Bölüm 99. Finn ve Knox, içinde iğrenç kokulu bir sıvı olan deponun üzerindeki dar köprünün etrafında dikkatle yürüyorlardı. Böyle yapmalarının 2 nedeni vardı. Birincisi, o sıvıyı göremeseler de kokusunu alabiliyorlardı. İkincisi ise, bu kısım Stone'un onlara verdiği planda gösterilmişti. Ama nasıl güvenli geçebileceklerini onlara Chapman söylemişti. Stone söylememişti. Çünkü onları içeri sokmak gibi bir niyeti yoktu. Ağırlıklarını metal köprünün ortasında tutmaları gerekiyordu. Eğer tek bir yanlış adım atar ve kenara basarlarsa kötü şeyler olurdu. O sesi duyduklarında köprünün neredeyse sonuna gelmişlerdi. Bir inleme. 2 adam da etraflarına baktılar. Muhtemel tehlike bölgelerine doğrulttular silahlarını. Başka bir inleme daha. Finn, Knox'un kulağına fısıldadı. Altımızdan geliyor gibi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum, dedi Knox. Sesi tanıdım. İnleme sesini mi? Finn başıyla onayladı. Dikkatli ol. Dizlerinin üzerine çöktü ve yüzünü köprünün zeminine dayadı. Depodan sadece birkaç santimetre yüksekteydiler. Caleb, dedi kısık sesle. Başka bir inilti daha. Caleb, dedi Finn daha yüksek bir sesle. Knox endişeyle etrafına bakınıyordu. Bir inilti daha duydular. Sonra, Harry, dedi birisi. Zayıf ve şaşkın bir sesti. Uyuşturulmuş, diye düşündü Finn. Başını kaldırıp Knox'a baktı. Chapman'ın bize ne söylediğini hatırlıyor musun? Knox başıyla onayladı ve etrafına bakındı. Aklıma bir fikir geldi. 45. ayrımın sonu. Sayfa 528. Devamı 46. ayrımda.